Her hafta bir konuyu derinlemesine ele aldığımız Mercek'ten herkese merhaba. Benim adım Alper Kiş, bu hafta konumuz yerel seçimler. Türkiye pazar günü sandığa gidiyor. Bu cümleyi geçtiğimiz 10 yılda tam 6 kere duydunuz. Cumhurbaşkanlığının 2 turu 14 Mayıs-28 Mayıs 2023, 2019'daki yerel seçimler, 24 Haziran 2018 genel seçimi, Nisan 2017 referandumu ve 2015'teki 7 Haziran 1 Kasım seçimleri. Bu önümüzdeki seçimlerden sonra 4 yıl ileride gözüken Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bir daha seçim olmayacak deniyor. Ancak son haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olmayacağını söylemesi üzerine önce MHP liderleri sonra da Adalet Bakanı aday olabileceğini, bunun iki yolu olduğunu söylemişti. Anayasa değişikliği veya erken seçim. Dolayısıyla biz yine seçimsiz 4 yıla çok hazırlanmayalım. Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, yani yerel seçimlerde en çok konuşulan il İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olduğu seçimlerde en büyük rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum. İkisi dışında da 20 partili 27 bağımsız aday pusulada olacak. Geçtiğimiz yerel seçimlerden farklı olarak resmi bir millet ittifakı kurulmadı. Yani CHP ve İYİ Parti hem İBB hem de İstanbul ilçelerinde ortak adaylarla değil ayrı olarak giriyorlar. Yine 2019'da İmamoğlu'nu desteklediğini açıklayan HDP, artık DEM Parti, bu seçim eş başkanı Meral Danış Beştaş'ı İBB başkanlığına aday gösterdi. Aslında İYİ Parti ve DEM'in İstanbul'daki oy oranları düşünüldüğünde seçim matematiği İmamoğlu aleyhineydi ama sahada farklı bir durum gözüktü. Anketlerde büyük ölçüde İmamoğlu'nu Murat Kurum'un önünde gösteriyor. Dün yayınlanan Metropol anketi İmamoğlu'nu rakibinin 9 puan kadar ilerisinde olduğunu gösterdi. Mart ayında yapılan diğer anketlere bakarsak ALF, AREA, Panorama TR, Yöneylem, Polestar ve Spectrum House araştırmalarında da İmamoğlu önde, Kodar ve Apsam araştırmalarında ise Murat Kurum önde gözüküyor. Kendisi de çarşamba günü yaptığı açıklamada ölçümlerimize göre 1,7 puan öndeyiz dedi. Geçen hafta boyunca bakanların Murat Kurum için oy istemesi çok konuşuldu. Muhalefet yakasından bu durum eleştirildi. Adalet Bakanı Tunç, bakanların bir adayı desteklemesi önünde anayasal engel olmadığını söyledi. Ancak İmamoğlu, 17 bakan ve cumhurbaşkanının rakibi için kampanya yapmasını "Siz hepiniz ben tek" veya "17 artı 1'e karşı yarışıyorum" şeklinde çerçeveledi. Ki bu durum %20'ye varan kararsız veya küskün seçmeni İmamoğlu'nu yakınlaştırmışa benziyor. En azından sosyal medyada normal şartlarda oy kullanmamayı planlayan ancak bu adaletsiz dövüşü görünce İmamoğlu'na karar kıldığını söyleyen ciddi bir kesim var. Bakanların genel desteği bir yana seçim güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da kurum için oy istemesi seçim güvenliği konusunda endişeleri artırdı. İmamoğlu bu konuya şu sözlerle tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı'na bakıyorum. Bir kere her şeyden önce sandık güvenliği sana teslim. Sen seçime 3 gün 5 gün kala anons yapıyorsan, propaganda yapıyorsan seçimle ilgili sana nasıl güvenecek bu millet? Daha önceki seçimlerde CHP'de seçim güvenliğinden sorumlu kişi Onursal Adıgüzel'di. Kendisi Ataşehir'den aday oldu bu seçim. CHP'de yaşanan genel başkan değişiminin ardından yeni genel başkan Özgür Özel seçim güvenliğini seçim işlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak'ına emanet etti. Gökçer Tayıncıoğlu da bu hafta yayınladığımız yazısında dikkatimizi sandık başı güvenliğine çekiyor. Yazıdan alıntı yapıyorum. Yeterince parti görevlisi ve müşahit bulunamadığı, bu nedenle ıslak imzalı tutanakların partilere gönderilmesinde sıkıntı yaşanacağı, AK Parti ve MHP'nin daha hazır ve organize olduğu iddiaları da ortaya atılıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da yeterli sayıda görevlinin hazır edilemeyeceği endişesi de mevcut. Her seçimde ihtiyaçtan fazla gönüllü sayısına ulaşan oy ve ötesi gibi sivil oluşumlarda henüz yeterli sayıya ulaşamadıklarını açıkladılar ve çağrı yaptılar. Tayıncıoğlu ayrıca her seçim gecesi suçlamaların odağında CHP'nin bilişim sisteminden sorumlu olan Onursal Adıgüzel'in yer aldığını ve geleneksel olarak sert biçimde eleştirildiğini yazdı. Aposto'nun Onursal Adıgüzel ile yaptığı röportaja göz atabilir merak edenler. DEM Parti'nin YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de Güneydoğu bölgesindeki seçim güvenliği hakkında endişelerini dile getirdi. İktidarı hukuk dışı uygulamalarla suçladı. Bölgede sandık taşıma, güvenlik personelinin ikamet etmediği adreslerde kaydedilmesi gibi şikayetler uzun yıllardır devam ediyor. Bu uyarılar diğer partilerce çok ciddi alınmadı ya da yankılanmadı. Anketlere gelelim. Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi yerel seçimlere ilişkin herhangi bir anket sonucu veya açıklama yapmayacağını duyurdu. Türkiye genelindeki formal ve informal ittifakların oy hesaplamasını zorlaştırması sebebiyle seçim öncesindeki perşembe günü herhangi bir konda açıklamasının yapılmayacağı belirtildi. Konda normalde seçimden önceki perşembe anketlerini açıklıyordu. Bunu belki de önümüzdeki seçimlerin sonuçlarını öngörmenin hayli zor olduğu yönünde yorumlamak lazım. Neden zor? Muhalefet seçmeninde 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kaynaklanan ciddi bir yılgınlık ve muhalefet partilerine tepki söz konusu. CHP Genel Başkanı'nın değişmesi seçmenini yeniden motive etmeye, sandığa gitmeye ikna edebilecek mi göreceğiz. Öte yandan ekonomik anlamda günden güne kötüye giden bir tablo var önümüzde. İpsos'un Şubat 2024 ekonomi dosyasına göre Türkiye'de en büyük sorun ekonomi olarak görülüyor. Halkın yarısının en çok endişe ettiği konu enflasyon. Ekonomik gidişattan memnun olanların oranı ise %5. Bu seçimde mesela emekliler özelinde epey konuşuldu. Erdoğan'ın seçimlerden önce bir müjde vermesi bekleniyordu ama o müjde gelmedi. Dolayısıyla iktidar kanadında da bir küskün seçmenden bahsetmek mümkün. Bunun haricinde siyaset kurumuna ya da en azından mevcut siyasi partilerin tümüne uzak duran bir genç seçmen var. Ve genç seçmenin sandığa gidip gitmeyeceği, ne oranda gideceği de tartışılan konulardan. Gençlik Örgütleri Forumu, gençlerin siyasete bakışı ve siyasetin gençlere vaat ettiklerini, vaat etmediklerini detaylı bir raporda inceliyor. Biz de haftalık bültenlerimizde GoFor'un seçim beyannameleri incelemelerine yer veriyoruz. Elbette büyük bir bilinmeyen de İYİ Parti ve DEM Parti tabanının ne oranda kendi adaylarını, ne oranda İmamoğlu veya kurumu destekleyeceği. Örneğin İstanbul'da iki partinin de adayı %2-%4 civarında seyrediyor anketlerde. Ki durum böyle olursa partilerin seçmenleriyle bağının ne kadar güçlü olduğu tartışmaya açılacaktır. Özellikle DEM Parti'nin kendi adaylarıyla yerel seçimlere katılması, daha önce de birçok kez şahit olduğumuz acaba iktidarla işbirliği mi yapılıyor tartışmalarına evrildi. Hapisteki eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve DEM yetkililerinin geçtiğimiz haftalarda Kürt sorunu çözülecekse bunun muhatabı Erdoğan'dır yönündeki açıklamaları da bu tartışmaları güçlendirdi. Özetle şöyle söyleyebiliriz. Özellikle İstanbul'da çok bilinmeyen bir denklemin çözümüne tanık olacağız pazar günü. Diğer büyük illerdeki tabloyu da özetleyelim. Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş yarışı önde götürüyor. Rakibi AK Parti adayı Turgut Altınok hatırı sayılır mal varlığıyla gündemdeydi. Araştırma şirketleri Yavaş'ı rakibinin 5 ila 25 puan kadar önünde gösteriyor. Anketlere göre İzmir'de CHP adayı Cemil Tugay birinci durumda. Ancak AK Parti adayı Hamza Dağ ile puan farkı anketlerde en azından İzmir'de alışıldığı kadar yüksek gözükmediğine işaret ediyor. Araştırma şirketleri ortalama 5 puan fark gösteriyor iki aday arasında. ORC araştırmanın Çanakkale'de 20-23 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre birinci sırada %38 ile İYİ Parti adayı Burak Kunt, ikinci sırada %36 ile CHP adayı Muharrem Erkek, üçüncü sırada ise %18 ile AK Parti adayı Jülide İskenderoğlu yer alıyor. Çanakkale'de İYİ Parti ve CHP arasında çetin geçecek bir seçim söz konusu. Yine ORC'nin Edirne'de 22-24 Mart arasında yapılan anketlerinde İYİ Parti adayı Hamdi Sedefçi %37, AK Parti adayı Belgin İba %35, CHP adayı Filiz Gencan Akın %22 oy oranında gözüküyor. Burada da İYİ Parti ve AK Parti adayları epey yakın duruyor. Aydın için AK Parti adayı Musta Savaş'ı kıl payıyla mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Özlem Çerçioğlu'nun önünde gösterirken Sonar araştırmanın anketine göre Çerçioğlu rakibinin neredeyse 20 puan kadar önünde. Bu seçimin sonucu anket şirketleri adına da ilginç olacaktır. Benzer bir durum Manisa'da da söz konusu. Bazı araştırma şirketleri MHP adayını CHP adayının 10 puan kadar üstünde gösterirken bazı araştırmalarda tam tersine CHP'nin yarışta 10 puan kadar önde olduğunu söylüyor. Konda'nın da dediği gibi tahmin etmesi zor bir seçim olacak her anlamda. Seçim sonuçlarını öngörmek zor dedik ki anket şirketleri araştırmaları sonuçları arasındaki ciddi farklar da bunu gösteriyor. Yine de biz pazar gününün ertesini görmeye çalışalım. İstanbul seçimi elbette çok kritik ve sonucu önümüzdeki yıllara dair bir şeyleri değiştirecektir. Genel anlamıyla bu seçimlerin şimdiden bize gösterdiği ise toplumun artık siyasi partilerle arasının açıldığı. Hatta dünyada birçok ülkede gördüğümüz üzere Türkiye'de de siyasetçileri kendi çıkarlarına hizmet eden bir sınıf olarak gören kişilerin sayısının hızlıca arttığını söylemek mümkün. Dolayısıyla seçimlerde partilerden ziyade kişiler ortaya çıktı. Bir taraftan belediye başkan adaylarına mal varlıklarını açıklamak yönünde bir kamuoyu baskısı yapıldı ki bu da bahsettiğimiz şüpheciliğe işaret ediyor. Aynı zamanda İYİ Parti ve DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarması, Yeniden Refah Partisi'nin birçok yerde AK Parti ile rekabet içinde olması ve bu iki parti arasındaki atışmalar, tüm bunlar bize partilerin seçmenleriyle bağının ne kadar kuvvetli olduğunu gösterecek gibi seçimlerle birlikte. Bu tablo bize ne söylüyor? Geçtiğimiz yıllarda ciddi bir seçim aritmetiği, siyaset mühendisliği yapılıyordu. Şu parti bu kadar oy alsa, şu kadar oyu olan bu partiyle ittifak olsa toplayalım oyları şu kadar oy ediliyor deniliyordu. Genel seçimlerde bunun tam tutmadığını gördük. Bunun ötesinde toplumsal anlamda bu anlayışa ve siyaset danışmanları tarafından düzenlenen bir siyasi hayata tepki geldiğini de hissettik. Evet, genel seçim bitti. Muhalefet partileri yenilgilerini galip partiler zaferlerini dile getirmeye başladığı gibi yerel seçime işaret ettiler ve gündemimiz bu pazara çevrildi. Bu pazardan sonra ise bizi iki şey bekliyor. Siyaset kurumlarının yeniden düşünülmesi ve seçim gündemi olmayan ülkenin yönetimi. Siyasetin yeniden düşünülmesi derken az önce bahsettiğimiz parti seçmen bağlarından çıkarılacak sonuçlar ve bu doğrultuda yeni partilerin, yeni anlayışların, yeni figürlerin ortaya çıkması beklenebilir. İkinci konu olarak ülke yönetimi dedik. En azından 2 yıldır ülke yönetiminin büyük bir parçası iktidar adına toplumsal tepkiyi idare etmek. En büyük koşulsuzluk ekonomi olduğu için oradan başlayalım. Faiz konusunda ciddi bir geri adım atıldı. Emekli maaşları gibi konularda da alışık olduğumuz seçim ekonomisi belki tam anlamıyla uygulanmadı. Öteki taraftan rezervden döviz satışlarıyla kurun baskılandığı yönünde görüşler var. Bu yüzden kimileri seçimlerden sonra kurda bir artış bekliyor. Peki iktidarın yakın vadede seçim derdi olmazsa ekonomi yönetiminde bir değişiklik görecek miyiz? Mutlaka. Hangi yönden olacağı konusunda sözü iktisatçılara bırakmakta fayda var. Ama zamanlamaya bakarak toplumun büyük kesimini en azından kısa vadede çok iyi etkilemesi gerçekçi durmuyor. Ekonominin yanı sıra seçim sonrası yeni bir anayasa çalışması yürütüleceği bir süredir iktidar partisi tarafından söyleniyordu. Adalet Bakanı da çalışmaların hız kazanacağını söyledi. Tabii bunu Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için bir anayasa değişikliği ve erken seçim gerektiğinden bağımsız düşünmemek lazım. Yeni anayasada neler olmasını bekleyebiliriz. Bunu da önümüzdeki aylarda sık sık konuşacağımızdan eminim. Yerel seçimlerin belki de en önemli olan ama en az konuşulan, ana akımda en az konuşulan diyelim konularından biri kayyumlar, kayyum uygulamasıydı. 19 Ağustos 2019 tarihinde HDP'nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandı. O tarihten günümüze 4 yılda HDP'nin kazandığı 65 belediyenin 48'ine İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atandı. Seçim güvenliğinden bahsederken en önemli unsur verilen oyların bir belirleyiciliği olması. Yani seçilen kişinin gerçekten seçildiği görevi icra edebilmesi. Baktığınızda bu seçme ve seçilme hakkının yapı taşı ve doğal bir uzantısı. Dolayısıyla evet Türkiye sandığa gidiyor ama bir partinin adını koyalım ağırlıklı olarak Kürt seçmenin temsil edildiği bir partinin sandıkta galip gelip yine de belediyeyi yönetememesi gibi durumla karşı karşıyayız. Peki bu seçimde de aynı durum olur mu? Rasim Ozan Kütahyalı Özlem Gürses'e konuk olduğu programda şöyle konuştu. Nisan'da kayyum atanacak biliyoruz. Eğer Kürtler %3'te 4'te kalırsa Ekrem İmamoğlu da dem oylarıyla seçilirse hemen kayyum atanır. Meral Danış Beştaş %8-9 alırsa 3 madde gerçekleşir. Kayyum atanmaz, İmralı'ya tecrit kalkar, Kürt siyasetçiler hapisten çıkar. Bu tabii ki bağlayıcı veya isabetli bir görüş olmak zorunda değil. Ancak her an aşağı inebilecek bir Demokles kılıcı gibi kayyum uygulamasının Kürt seçmen ve Dem Parti üzerinde asılı durduğunu gösteriyor. Öte yandan çok bahsedilen bir konu seçimlerden sonra yapılabileceği düşünülen yeni bir Kürt açılımı. Olası bir yeniden barış süreci. Elbette bunun için Kürt hareketini temsil eden aktörler olması gerekecek. Eğer Dem Parti bu pazar seçmeniyle bağının kuvvetli olduğunu göstermezse bu aktör olabilir mi? Meçhul. Diğer taraftan potansiyel aktörlerin bir kısmı da hapiste bulunuyor. Onların bırakılması da özellikle iktidar ortağı olan MHP açısından Türkiye'nin bugün bulunduğu siyasi iklimde mümkün kılınabilir mi? Bu tartışmaya açık. Seçim gününden ve protokollerden bahsedelim biraz. 30 Mart Cumartesi saat 18 itibariyle partilerin propaganda süreci sona erecek. 31 Mart Pazar günü seçmenler sandık başlarına gidecek. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50.336 muhtar belirlenecek. İl Genel Meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Seçmenler nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden, E-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444-9-975 numaralı YSK çağrı merkezinden kontrol edebilecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilişkin oy pusulası beyaz, İl Genel ve Meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, Belediye Başkanlığı ilişkin oy pusulası mavi, Belediye Meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak. YSK seçimin Mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erken aldı. Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 7-16 orası uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 8-17 arası olacak. Sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya başka bir resmi belge bulundurmak zorunda olacak üzerinde. Daha önceki seçimlerde olduğu üzere seçim günü içki satışı yasak olacak. Eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Seçim günü saat 18'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. 18 ile 21 arasında yalnızca YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek. Kuşkusuz pazar günü hepimizi ilginç bir gün, pazartesi ilginç bir hafta ve ilginç bir 4 yıl bekliyor olacak. Dinleyicilerimize teşekkür ediyor, iyi dileklerimi iletiyorum. Haftaya Mercek'te yeniden görüşmek üzere.